Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını, yakın akrabalarını tanımaya çalıştığımız bu seri programımızın 21. bölümüyle yine beraberiz. Efendim, tekrar tekrar ve sürekli ifade etmeye çalıştığımız gibi hayırlara vesile olması dileğiyle. Hatırlayacağınız üzere Ebu Talip amcayı görüyorduk. Bir hayli görmüştük önceki bölümlerde. Şimdi bazı takdim tehirler yapacağız efendim. Yani daha önceki bölümde de ifade etmeye çalıştığım gibi bazı durumlarda kronolojik olarak böyle sırasıyla değil de bazı sahneleri öncelledik, bazılarını sonraya aldık. Önemine binaen böyle bir yöntem efendim uyguladık. Şimdi şuraya bir kez daha dönmek durumundayım bu bölümde. Ebu Leheb'i işlerken o mevzuyu işlemiştik. Bir hayli ayrıntılı vermeye çalışmıştık. Aynı sahne Ebu Talip amcada da var. Aynı sahne gelecek yine Hamza amcada. Aynı sahne gelecek Abbas amcada. Ancak burada en öne çıkan husus Ebu Talip amcada olduğu için burayı biraz daha geniş sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Bildiğiniz gibi Allahu Teala Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselam'a önce yakın akrabalarını uyar emrini gönderdiği zaman. Önce yakın akrabalarını uyar. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'yi göndererek ki Ebu Talib'in oğludur. Onu müstakil göreceğiz inşallah. Belli şahısları evine çağırdı. Yuvarlak 40 küsur kişi bunlar. Bu toplantı iki defa olmuştu. Bunu Ebu Leheb'de görmüştük. Ancak Ebu Talib'de farklı bir şey inşallah söylemeye çalışacağım. Sallallahu aleyhi ve sellem bu yemek davetinde kendi evine tabi davet etmişti. Yemek davetinde yemekten sonra kalkıyor. Resulullah Aleyhisselam işte Allah'ın mesajını onlara iletmeye başlıyor. Fakat Ebu Leheb sözünü kesmişti. Ebu Leheb'de görmüştük. Bağırmış çağırmıştı. Orada karışmasın diye bu konuya girmedim. Ebu Leheb bağırıp çağırınca Ebu Talip araya giriyor. Ebu Talip Ebu Leheb'den küçüktür. Araya giriyor ve onu susturuyor. Sus diyor, öyle bağırıp durma diyor. Bu bizim yeğenimizdir. Öyle bağırıp durma. Herhangi bir yabancı biri değil bu. Sus. Susturuyor. Ve dönüyor sevgili yeğenine. Sevgili yeğenim diyor. Bizim katımızda sana yardım etmek kadar sığınılır bir şey yoktur. Öğütlerini benimseyip kabullendik. Sözlerini tamamıyla tasdik edip doğruladık. Bu ifadeler işte ileride gelecek Ebu Talip İslam'a girdi mi girmedi mi o yüzden tartışılıyor. Yani burada girdi gibi görünüyor. Ancak daha sonra bunları göreceğiz. Yani bizim için en sevdiğimiz şey sana destek olmak. Bir bu var. Tamam, bu normal bir şey. Yeğendir, akrabadır. Ama öğütlerini benimseyip kabullendik. Sözlerini tamamıyla tasdik edip doğruladık. İşte bunlar bir iman işareti. Arkasından oradaki şahıslara göstererek buraya toplanan bu insanlar senin amcaoğulların, amcaların, akrabaların, yakınların, ataların diyelim. Tabii ben de onlardan biriyim. Andolsun ki senin istediğin şeye onlardan önce atılacak, koşacak biriyim. En öncesi, en çabuğu, en hayırlısı ben olmalıyım. Konumunun farkında, farkındasınız değil mi kıymetli dinleyenlerim? Konumunun farkında Ebu Talip. Yani bu davet karşısında yanında büyüdü, çok iyi tanıyor vesaire. Yani herkesten önce benim koşmam gerekiyor. Onlar ardım sıra gelsinler dercesine. Bunu itiraf ediyor fakat arkasından da ekliyor, sen sana ne emredildiyse ona devam et. Yemin olsun ki etrafını kuşatıp seni korumaktan geri durmayacağım. Sen vazifeni sürdür, ben seni destekleyeceğim. Ancak benim nefsim Abdülmuttalib'in dininden ayrılmak hususunda bana boyun eğseydi ben sana tabi olurdum. Artık ben onun öldüğü din üzere öleceğim. Sözün başında imanı görürsünüz. Sözün sonunda inkarı görürsünüz. O yüzden geçen hafta bir hayli takılmıştık, zorlanmıştık konuşurken. Çok zor yani bir şey söylemek ve hüküm belirtmek. Çok zor bir şey. Hani müphem değil aslında, kapalı değil. Biraz sonra ayet-i kerime gelince mesela nettir aslında ama buradaki bu ifadeler bizi çok düşündürüyor. Genelde bunların geçtiği kaynaklara baktığımız zaman da her alanda kaynaklar var. Sünni ekoldan, Şii ekoldan kaynaklar var efendim. Bunun içerisinde. Ebu Talip böyle diyerek o anki o yemekte bulunan, o toplantıda bulunanlar efendim kendisi içinde olduğu gibi aynı zamanda onların da reisi durumunda olduğundan bütün kabile olarak Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer alacaklarını, iman etmese de onu destekleyeceğini ifade etmişti Ebu Talip amca. İşte oradaki bu durum, Ebu Leheb kıssa da bağırsa çağırsa da Ebu Talip böyle müdahale etti. Ancak Aleyhisselam mesajı tam ve açık verememişti. İkinci kez yemek daveti yapacak. O kısım biraz da Hazreti Ali Efendimiz'de biraz açmaya çalışacağım orayı. Efendim bu ikinci kez davette de yemeğin ortasında değil de yemek bittikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem mesajı verecek. Fakat Ebu Leheb gene araya girmeye çalışacak. Burayı görmüştük. Fakat aleyhisselam biraz bastırarak mesajın tamamını vermiş olacak. Efendim ilginçtir. Orada amcaları var. Amca oğulları var. Birkaç yengesi var. Halaları var. Bazı enişteleri var. Hala oğulları var. Orada yani yuvarlak 40 küsur insan var orada. Sallallahu aleyhi ve sellemin davetine gelen. İşte burada Hamza amcayı da Abbas amcayı da anlamakta zorlanıyoruz. Hiç konuşmuyorlar. Onca yiğitliklerine rağmen hiçbir beyanatta bulunmuyorlar. Evet veya hayır, olumlu veya olumsuz. O yüzden bu toplantı içerisinde onlara ilişkin bir rivayet yoktur efendim. Ama Ebu Leheb ile Ebu Talip hakkında rivayetler çoktur. Ebu Leheb şiddetle karşı gelmişti. Bunu geçen haftalar görmüştük. Ebu Talip de efendim destekleyeceğini, yolunda yürümesini, arkasında olduklarını söylemiş ve ardından da o özrünü dile getirmişti. Ben eski dinimden dönmem bu yuvarlak ifadeyle. İşte bu iki kez amcanın bu desteği karşısında sallallahu aleyhi ve sellem bir güvence almış oldu amcasından. Aslında arzu ettiği bütün kabilesinden, akrabalarından bunu istiyordu ama görüldüğü gibi işte orada sessiz kaldılar. Bu amca iman etmediği halde destekleyeceğini söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip amcasının etkisini biliyor, konumunu biliyor, gücünü biliyor bu anlamda, siyasi anlamda söylüyorum. Dolayısıyla vazifesini daha açıkça ve daha rahatça yaymaya, yani İslam'ın başladı sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi belli bir süre Kureyş sessiz kaldı. Müşrikler sessiz kaldılar belli bir süre. Aşamaları biliyorsunuz işte. Önce bir alay ettiler. Ya önce ilgisizlik, sonra bir alay. Sonra ufak ufak hakaretler, sonra işkenceler, iş ölüme kadar gitti. Tabii Müslüman olmadığı halde sırf yeğenidir diye Resulullah aleyhisselam'ı desteklediği için efendim Ebu Talip amcaya da tavır koydular. Ancak ciddi şekilde rakamsal bir kabilesi var. Yani siyasal da gücü var. Dolayısıyla çok ciddi baskı da kuramadılar onun üzerine ama gide gele bunları şimdi biraz sonra göreceğiz. Çok uğraştırır. Aleyhisselam üzerine gidecekler. Ebu Talip diyor ben varım. Toplandılar. Ebu Talip'in yanına geldiler. Dediler bak bu iş seni zannettiğin gibi değil. Sen Müslüman olmadın. Sen bizimle berabersin. Seninle aynı dindeyiz. Yani aynı partideyiz diyelim. Aynı gruptayız. Aynı frekanstayız seninle. Bak bu senin yeğenin aramızı açtı. Bu iş büyüyecek. Kan dökülecek. Bak söyleyelim. Sen bir şekilde yeğenini engelle bu işten. Ebu Talip onu çağıracak. Efendim bir iki bir şey söyleyecek ama aleyhisselamın kararlı olduğunu görecek. Bu bir süre engelliyor müşriklerin sataşmalarını. Ancak yetmiyor tabi. Müşrikler Ebu Talib'e yaptıkları bu müracaattan hiçbir sonuç, bir fayda çıkmadığını görünce, efendim Mekke'deki durumun her geçen gün daha fazla kendi aleyhlerine doğru gittiğini de anlayınca tekrar ona gittiler. Böyle birkaç defa var yani, 2, 3, 4 gittiler. Bu ziyaretlerinde ilkinden daha sert davrandılar. Hatta tehdit bile ettiler. Eğer sen engellemesen, sen arada olsan bile biz ona karşı bir tavır koyacağız. Bayağı bir sert çıkıştılar. Efendim Ebu Talip baktı ki gelenler çok kararlı, bağırıp çağırıyorlar. Onları sakinleştirdi. Ben bir konuşayım yeğenimle dedi. Onları yine bir şekilde başından salmayı başardı. Ve aleyhisselama çağırdı. Böyle biraz mahcup, biraz ezik, biraz üzgün. Ey kardeşimin oğlu, sen de görüyorsun, yaşıyorsun ki kavmimiz bu sefer çok ileri gitti. İşte kavmimizin ileri gelenleri bana geldiler. Ve anlatıyor, şöyle şöyle dediler diye. Sen hem kendine acı, hem bana acı. Yakınlarına acı. Güç yetiremeyeceğim, altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme sevgili yeğenim. Şimdi Ebu Talip meseleyi anladı mı, anlayamadı mı bilemiyorum. Bir mana veremiyorum. Yani yumuşak bir şekilde bu işten vazgeç diyor. Bu işten vazgeç diyen, bu işin vazgeçilecek bir iş olmadığını bilmesi lazım. Demek bilmiyor ki, çünkü iman etmiyor. Resulullah Aleyhisselam bu işe kendiliğinden girmedi ki kendiliğinden vazgeçsin. Böyle bir yetkisi de yok zaten. Ama bu işten vazgeç, yani işin özü o. Çünkü iş değişti. Karşı taraf ciddi tedbirlere başvuruyor. Ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yani hem kendine acı, hem kendi yakınlarına acı, hem bana acı, sülalemize acı. Çünkü burada çok ciddi problem var, çok ciddi sorun var. Efendim, Peygamber Aleyhisselam amcasının bu sözlerine çok üzüldü. Bir yandan onun kendisini anlayamadığını anladı Aleyhisselam. Çünkü durduk yerde bu işe girmemişti Aleyhisselam. Yani kendisini ortaya atarak ben peygamberim dememişti. Bu görevi Allah vermişti. Ve Allah-u Teala da her ne olursa olsun devam et diyordu. Geri adım yoktu bunda. Bir bu vardı, Resulullah'ın üzüldüğü. Bir de artık kendisini korumaktan vazgeçtiğini düşündü. Fikrini değiştirdiğini düşündü. Müşriklerle aynı şeye girdiğini düşündü. Ve hatta biraz daha ileri giderse sanki onlara teslim edeceğini düşündü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yandan da böylesine kıymetli bir amcanın hala müşrik safında kalmasına son derece üzüldü. Ve kullandığı bu cümlede hani nasiplenemeyeceğine de işaret vardı burada. Ona da çok üzüldü. Bu arada atlamayalım. Bu sahne birkaç kez oldu. Hep Ebu Talip aracı oldu. Hep Ebu Talip. Söyle dediler yeğenine. Onun niyeti bu işe girmekle, efendim başımıza kral olmak istiyorsa, baş olmak istiyorsa bunu baş yapalım. Ama bu işten vazgeçsin. Bu sözleri söylemesin. Yok niyeti dünya malı ise, mal mülk istiyorsa ona söyle. Ona söyle. Efendim Mekke'nin en zengini oluncaya kadar, ki zaten Hatice annemizinle evli olduğu için zengin, en zengini oluncaya kadar ona mal mülk verelim. Yok bazı kadınlarla kızlarla evlenmek istiyorsa ona söyle. İstediği kızı verelim. Ya dünya namına ne istiyorsa verelim. Biz bunu verir, bizim buna gücümüz yeter, verelim. Yeter ki bu işten vazgeçsin. Ya da aradan çekil, onu bize teslim et. Bunlar defalarca konuşmaların ana fikri kıymetli dinleyenlerim. Aleyhisselam işte neticede o tarihi sözünü söyleyecek. Amca, Allah'a yemin ederim ki bu işi bırakmam için güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar ben bu işten vazgeçmem. Allah bu dini galip kılıncaya ya da beni bu yolda helak edinceye kadar ben bu yoldan dönmem amca. Evet, meşhurdur bu söz. Bunu herkes bilir, hepiniz bilirsiniz. Bu ifadeyi kullandı. Amcasının yanında o anda oturuyorlardı. Kalktı Aleyhisselam, gözleri yaşarmış, ıslanmış. yapma, duruşu, ses tonu. Yani öyle bir deneyeyim bakalım ne oluyor gibi kıyıdan köşeden değil. Biz İslam'ı kıyısından köşesinden yaşar gibi olduğumuzdan çok çabuk ayağımız kayıyor. Ortasından yaşayacağız. İşte ortasından söz budur. Kararlı ama gözleri yaşlı. Amcası için üzülüyor çok. Ebu Talip onun bu azmini gördü, kararlılığını gördü, ona hak verdi. Hak verdi ve onun bu davadan vazgeçemeyeceğini, vazgeçmeyeceğini bir kez daha net olarak anlamış oldu. Üzüldü tabii bu yaptığı tekliften ama onun da çaresi yok. Sanki biraz pişman olur gibi oldu. Ve o da döndü Resulullah'ın tarihi sözüne karşı. Amca olarak tarihi sözünü söyledi. Ey kardeşimin oğlu, git ve istediğini söyle. Senin arkandayım. Her şeyimle arkandayım. Malımla, canımla, kanımla, ailemle, akrabamla, sülalemle arkandayım. Allah'a and olsun ki seni hiçbir şeyden dolayı terk etmem. Sana olan yardımımı da asla kesmem. Ebu Talib'in bu hakikaten tarihi olan sözü kaynaklarımıza daha önce kullandığı ve yanlış olan şeyi düzeltti şeklinde geçmiş. Ancak aleyhisselam böyle ifade buyurdu. Amca da bunu söyledi. Dolayısıyla durdurak bilmeden İslam mesajı yaymaya çalışıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her geçen gün Müslüman sayısı artıyor. Bunu görüyor müşrikler. Ancak tehditlerini açıktan açığa yapmaya başladılar. Efendim Ebu Talib'i çok ciddi şekilde sıkıştırdılar. Çok ciddi şekilde sıkıştırdılar. Ve bir plan kurdular. Yani hani deriz ya buna kargalar bile güler. Kargalar bile güler. Bir plan kurdular. Farklı bir şey denediler. Ve kargaların güleceği şeye tabii siz de güleceksiniz. Ama bu planı müşrik zihniyetini anlatmam gerekecek size. Çünkü Ebu Talib'in burada yine tarihi sözü var. Yine yanına geliyorlar. Diyorlar ki ey Ebu Talib, sen bizdensin, biz sendeniz, biz aynı dindeniz, biz aynı tarafız, biz aynı grubuyuz, aynı hizb, aynı partiyiz, öyle deriz ya. Bu senin yeğenin senin başını yiyecek. Aramızdan çekil. Biz bunu halledelim, bu iş bitsin. Direkt ölüm artık. Ancak biz gördük ki sen bu yeğenine çok düşkünsün. Bu yakınına çok düşkünsün. Eğer mesele böyle çok iyi, çok kaliteli bir erkek yeğense senin derdin, biz sana Umare bin Velid bin Muğire'yi verelim. Umare'yi. Umare bin Velid bin Muğire. Umare'yi verelim sana. Senin oğlun olsun. Sen onu besle büyüt. Efendim, senin yanında yer alsın. Sen de bize onu ver. Biz onu öldürelim. Dedim ya, buna kargalar da güler. Nasıl bir mantık, nasıl bir teklif ben anlayamıyorum. Bilmiyorum siz anlıyor musunuz? Ebu Talib kızıyor, sinirleniyor, öfkesinden gülüyor. Bu ne ahmakça bir teklif diyor. Siz bana oğlunuzu vereceksiniz, ben onu sizin için yedireceğim, besleyip büyüteceğim, masraf edip emek vereceğim, ben oğlumu vereceğim, siz onu öldüreceksiniz ha? Bu nasıl teklif böyle de? Ve çok sert bir şekilde bağırır, çağırır, kovar onları. Anladılar, bu şekilde olmayacak. Hakikaten amcanın buradaki tepkisi haklı yani. Haklı bir tepki. Teklif de çok çekince. Yani kargaların gülmesi değil. Karınca bile gülüyor buna. Efendim. Biz sana şunu verelim. Sen bunu besle büyüt. Sen bize ver onu öldürelim. Bu nasıl mantık yani? Ancak bu gelgitte bitmiyor. O taktik değiştirerek bir daha geliyorlar. Bak bunu geri çek. Yoksa ne yapacağız? Öldüreceğiz. Şöyle olacak. Böyle olacak. Asla. Ebu Talib diyor ki ben yeğenimin arkasındayım. Onları gönderiyor, yeğenini çağırıyor. Yapma etme. Bazen diyor ki yeğenimle konuşayım, size bilgi veririm. İki tarafı da bir şekilde çok zor durum ya Ebu Talib'in durumu. Gerçekten çok zor bir durum. Bir yandan yeğenine kıyamıyor. Onu korumak istiyor. Ama diğer taraftan da işte gördüğünüz gibi efendim çok çarpıcı, çok ciddi, çok düşündürücü bir profil görüyoruz burada. Yani hakikaten anlamakta zorlanıyoruz. Gerçekten. Yine bu Ebu Talib amcanın vesilesiyle Aleyhisselam'la onları bir araya getirir. Hani bugün deriz ya münazara tartışma. Böyle tartıştırır. İki tarafta konuşsun. Yani aracı değil de aracı olmaksızın birbiriyle konuşup meseleyi çözsünler şeklinde. Aleyhisselam onlara der ki, amcasına der ki onları sen çağır. Ben onlardan bir tek şey isteyeceğim. Başka bir şey istemeyeceğim. Onlar da tek şey isteyecek diye bir şeye karar verdi diye sevinerek gelirler. Aleyhisselam buyurur ki sizden tek şey istiyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyin. Başka bir şey istemiyorum sizden. Eğer bunu yaparsanız siz dünyanız kurtulur. Ahiretiniz kurtulur. Bunu yaparsanız siz. Ve dünyada dünyalık ahiret içinde cenneti kazanmış olursunuz. Eğer bunu yaparsanız. Hatta ileride hem Araplara hem Arap olmayanlara üstün geleceksiniz. Yani geleceğe ilişkin haberi mucizeden bahsetti. Fakat maalesef müşrikler efendim süratli bir şekilde geri döndüler. Bunlar böyle defalarca meydana geldi. Yine böyle bir tartışmadan sonra Aleyhisselam onlara çok ciddi cevaplar verdi. Biraz kızışma, bağırışmalar oldu karşılıklı. Ve o gece sallallahu aleyhi ve sellem bir anda ortadan kayboldu. Ebu Talib amca efendim şuraya gitti, buraya gitti, şu eve gitti, bu eve gitti. Resulullah'ı bulamadı. Hatice anneye sordu. Efendim diğer kardeşlerine sordu. Kız kardeşlerine sordu. Yani Resulullah'ın amcalarına, halalarına filan. Etrafa sağa sola bulamadı aleyhisselam'ı. Telaşlandı, korktu. Ve Haşim oğullarını, Muttalip oğullarını topladı. Özellikle gençleri topladı. Ve bir plan çizdi. Onlara şöyle söyledi. Sizlerden her biriniz yanına keskin birer kılıç alsın. Ve beni takip ederek benimle beraber Mescid-i Haram'a gelsin. Sizlerden her genç bakacak sağa sola. Eğer benim sevgili yeğenim öldürülmüşse Ebu Cehil başta olmak üzere bir tek müşrik lideri sağ bırakılmayacak. Bu kararı alıyor bunlar. Yani girdiği riski efendim görüyor musunuz? Amcanın girdiği riski görüyorsunuz değil mi? Gerçekten çok düşündürücü. Üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir şey. Resulullah Aleyhisselam'a olan sevgisi yani yeğenine olan sevgisi. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını 21. bölümün 2. yarısına gelmiş bulunuyoruz. Ebu Talib amcayı görmeye devam ediyoruz. Ara vermeden önce kullandığım cümleyi biraz daha özet vererek hemen konuya giriş yapayım hatırlamanız açısından. Ebu Talib amca Resulullah'ın kaybolduğunu görünmediğini daha doğrusu görünce bulamayınca veya onu efendim işte yakınlarını topladı. Haşim oğullarını, Muttalip oğullarını bilhassa gençleri topladı. Onlara kılıçları almalarını, kendisiyle beraber Mescid-i Haram'a gelmelerini ve Aleyhisselam piyasaya ortaya çıkmazsa Ebu Cehil başta olmak üzere bütün müşrik liderlerini öldüreceklerini söyledi. Evet efendim ve demiştik ki çok büyük bir risk aldı Ebu Talip amca. Yeğenine olan sevgisini görüyorsunuz. Hayatını ortaya koydu. Malını mülkünü ortaya koydu. Subhanallah. İman, hidayet. Bir kez daha, bin kez daha söylüyoruz Allah'tan. Resulullah Aleyhisselam ne güzel örnekti. Her şeyiyle çok sevdiği amcasının hidayetine vesile olamadı. Allah neye kadir değil ki. Tam bunlar Ebu Talib'in planıyla böyle bir hedefe doğru hazırlık yaparken Zeyd bin Harise geldi. Ebu Talib büyük bir korkuyla, telaşla, heyecanla ona sordu. Nerededir dedi. Yeğenimi gördün mü? O da az önce onun yanında olduğunu söyleyince rahatladı. Ancak yetinmedi Ebu Talib. Emin olmak istedi. Onu görmedikçe, onunla konuşmadıkça evime gitmem, yemek yemem, su içmem dedi. Zeyd bin Harise de Ebu Talib amcayı aldı, Resulullah'ın yanına götürdü. Ebu Talib amca sevgili yeğenini görüp sağ olduğunu, salim olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı. Ve aman dedi, ortam çok gergin, hemen evine git ve bir süre dışarı çıkma diye tembihatta bulundu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Evet, ertesi sabah Peygamber Aleyhisselam'ın elinden tutarak yanına gitti. Elinden tutarak yanında kavminin gençleri olduğu halde yalın kılıç müşriklerin toplantı yerine gitti. O gençlere kılıçlarını çıkarmalarını emrettikten sonra orada bulunan herkese meydan okuyarak yeğenine bir zarar vermeleri halinde herkesi öldüreceğini söyleyerek onlara tehdit etti. Allah'a and olsun, bu benim kardeşimin oğludur. Benim en sevdiğimdir. Buna küçük bir zarar gelecek olursa Ebu Cehil başta olmak üzere hepinizi öldürürüm. Böyle haykırdı. Şimdi demek öyle bir siyasi gücü de var. Aynı zamanda kavmi de kuvvetli. Dolayısıyla Ebu Cehil başta olmak üzere oradaki herkes sükutu hayale uğradı. Şok oldular. Şaşkına düştüler. İşte bu olay bize Ebu Talib'in bir başka yönünü daha gösteriyor. Kıymetli dinleyenlerim. Ebu Talib biliyorsunuz yumuşak huylu, ağırbaşlı, merhametli bir insan. Ama tam bir idareci olduğunu ve bunun gereği olarak da sorumluluğu altındaki insanların kılına dahi zarar gelmemesi için her türlü riski göze aldığını göstermektedir. Yani öyle bir kolay bir şey değil bu. Yani bir radyo programında, bir televizyon programında tartışmaya benzemez bu. Bu bayağı bir düello. Bu çok dehşet bir şey bu yani. Topluyorsun adamlarını, varıyorsun herkesin yanına, orada ölümüne meydan okuyorsun. Hani deriz ya, karşı tarafın elleri armut toplamıyor ya. Ancak yani onlar çok korktular, çok sindiler demiyorum. Çünkü karşı koyacak olsalar, efendim Müslümanlar taraftar kazanacak diye endişeleri vardı. O yüzden karşı taraf sessiz durdu. Ve özellikle yani canından daha çok sevdiğini yeğeni için, canından daha çok sevdiğini, onun için bütün kavmini helak edebileceğini, canını, kanını, her şeyini verebileceğini de söylemiş oluyor. Müşrikler her ne kadar bu olaydan sonra Ebu Talib'in koruması altında olan Peygamber Aleyhisselam'a zarar veremese de onu yalnız ve güçsüz buldukları anlarında ona hakaret ederek eziyet etmeye çalışıyorlar. Onu davasından vazgeçirmek için olmadık yollara başvuruyorlardı. Konumuz Peygamberimiz Aleyhisselam değil, akrabaları olduğu için onların yaptığı bu çirkinliklerin atlıyorum. Sadece bir meşhur bir sahne, herkesin bildiği Aleyhisselam işte Kabe'nin yanında namaz kılarken sırtına pislikler, işkembeler konuyor da Hazreti Fatma gelip atıyor ya. İşte ona benzer ikinci bir sahne daha var. Birinde de Ebu Talib onlara meydan okuyarak orada müdahale ettiğini görürüz. Onun dışında gerçekten Ebu Talib'in yani hangi sahnesine, sayfasına gelirsek hep böyle şeylerle karşı karşıya kalırız. Hayatını ortaya koyduğunu ve ciddi şekilde savunduğunu görürüz. Diğer taraftan müşrikler de bir blok oluşturmuşlar. Kendi inançlarında olduğu halde, yanlarında olduğu halde sırf yeğenidir diye ve onu çok seviyor diye onu korumaktan vazgeçmeyen Ebu Talib'e karşı artık bir müeyyide uygulamak için planlar kuruyorlar. Çünkü ne kadar ona müracaat ettilerse hepsi sonuçsuz kalmış. Bu arada tabii dedim ya takdim teyir yapıyoruz, sırasıyla şu anda değil de parça parça paylaşmaya çalışıyoruz. Bir de bir radyo programında lazım olabilecek bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Tümünü aktarsam zaten yıllar sürer, bitmez bu. Bütün isimler, rakamlar, olaylar çok efendim. Şimdi Hazreti Hamza, Hazreti Ömer biliyorsunuz işte İslam'a giriyor. Efendim bunlar güçleniyor. Müslümanlar güçleniyor. Arkasından Habeşistan hicreti oluyor. Efendim Müslümanlar Mekke'nin dışında bir üs sahibi oluyorlar. Daha sonra çok ciddi şekilde bir yayılım var. Telaşlanıyor müşrikler. Bu böyle olursa biz zor durumda kalacağız diye. Meşhur daha önce de kısmen geçti Ebu Leheb'de. Efendim Müslümanların kökünü kazımak. Efendim olmazsa işte çok onları çok zor durumda bırakarak, bitkin, perişan duruma düşürerek efendim Peygamber Aleyhisselam'ı teslim etsinler, bize versinler diye bir müeyyide daha uygularlar. Efendim bir karar alırlar. Burada Ebu Talib'in çok gerçekten çok büyük gayretlerini görürüz efendim. meşhur abluka dediğimiz olay. Şimdi Haşim oğullarından, Muttalib oğullarının tamamına bunu uygularlar. Bir oranlama yapsak, bunların içerisinde Müslüman oranı belki %30 yoktur yani. Ancak işte %70 diyelim diyorum da, ben bu rakam çok net değil, diyelim diyorum zaten ben de. Yani çoğunluk müşrik, ancak Resulullah'ın sülalesi, akrabası olduğu için akrabalık bağıyla Resulullah'ı korumaya çalışıyorlar Ebu Talib'in yaptığı gibi. Ve onlar da Resulullah'ı koruma suçundan dolayı diyeyim, haşa, müşriklere göre efendim tamamı abluk altına alınır. İşte bir bardak bile su oraya gitmeyecek, bir avuç bile yiyecek gitmeyecek, onlarla hiçbir ilişkiye girilmeyecek. Yani hali hazırda hazır bile olsa, bugün yarın nişan nikah vardır, düğün vardır, böyle bir şey olsa bile kız alınıp kız verilmeyecek. Bütün onlar tecrit edilip soyutlanacaklar, dışlanacaklar, ötekileştirilecekler ve ta ki ya abluka altında tamamı kırılacak ya da kırılma aşamasına girdikten sonra efendim peygamberlerini bize verirlerse biz onu öldürür, onları bırakırız. Mesaj bu. Ve tabi çok çok zor bir sahne amca için. Amca için gerçekten çok zor bir sahne. Hemen Şibi Ebi Talip denen mahalle. Şöyle bir kısa tarif edeyim ben size kıymetli dinleyenlerim. Şimdi maalesef son gidenler görmüşlerdir. Etraf genişletme adına birçok dağlarda yerinden kaldırıldı. Resulullah Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü yerde yapılan onun evi diye, hani kütüphane şu anda kullanılıyor. O binanın arkasına o ara vadi var, arkaya dağa doğru. Orası Şibi Ebi Talip efendim. Orasıydı Resulullah Aleyhisselam'ın ve Haşim oğullarının 3 yıl boyunca boykot altına alındığı yer. Orasıydı. Tabii şimdi ne dağ kaldı ne bir şey. Bütün dağlar gidiyor birer birer. Ben onlara tenkit diye söylemiyorum, savunayım diye söylemiyorum ama olayın geçtiği yeri görme açısından. Çünkü çocukluğumda hep şöyle ben bilirdim. İşte Müslümanları çöle sürdüler, etrafını çevirdiler. Çok böyle çöl kavramı geçirdi. Allah oraya, o bölgelere gitmeye nasip edinceye kadar her tarafı çöl sanırdık. Ama gittik baktık ki, gördük ki koca koca dağlar, kayalar var yani merkezde. Değil mi efendim? Bunu siz de çokça gördünüz. Sürekli çöl çöl çöl diye geçtiği için, yani onları çöle sürdüler, tamamıyla bitap düştüler. Hayır efendim. Tamam. Sonuçta şöyle bir düşünün bakalım. Sırtınızı Harem-i Şerife verin. Yüzünüz Resulullah'ın doğup büyüdüğü ev tarafında olsun. Efendim o ileri doğru, daha doğru bakın. Ebu Kuveys ve Safa'nın birleştiği o Arava diye. Arkaya doğru ta kocaman bir bölge. Şibi Ebi Talip orası efendim. Etrafı çevirtilir, çevrilir ve Müslümanlar, o düzde bir arazi değil orası biliyorsunuz. Orada efendim, yani 3 sene abluka altına alıyoruz gibi bir rakam yoktur efendim. Burayı iyi anlayalım. Ben bu konuda çok yüreğim oynuyor yerinden. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Hani Müslümanlar için anlıyorum. Müslüman sonuçta bir davaya inanıyor ve bedel ödüyor. İyi de amca davaya inanmıyor. Yeğenine olan sevgisinden dolayı amcayı da anladım. Ama kabile, diğerleri, yani yuvarlak %70 müşrik oldukları halde sırf kendilerinden biri, kendi kavimlerinden, aşiretlerinden biri olduğu için Aleyhisselam'ın getirdiği mesaja iman etmemekle birlikte, efendim onun yanında yer almak durumunda kaldılar. Yani fikirlerini kabullenmiyorlar, iman da etmiyorlar ama onun yanında yer aldıklarını görüyoruz. İşte bu çabucak bu işlem bitsin diye meşhurdur işte. Müslümanların evlerine çarpı işareti konur. Efendim evler basılır, kapılar kırılır falan. Bunlara girmiyorum ben. Sadece Ebu Talip kısmını. Ebu Talip kısmını anlatmaya çalıştığım için süratli bir şekilde o mahalleye efendim yığılma başlar. Orada o kadar ev yoktur. Efendim su yoktur. Yeşillik yoktur. Gölgelik yoktur. Yani çok feci bir şey yani. Gerçekten çok feci bir şey. Ve Ebu Talip kavmini toplar ve peygamberi koruma seferberliği ilan eder. Sevgili yeğenini koruma seferberliği. Akrabalık bağlarından dolayı. ona inanan inanmayan kim olursa olsun onun yanında yer alırlar. Bir tek kişi hariç. Bunu gördük. Nasipsiz hain Ebu Leheb. İşte burada Ebu Talip amcanın sadece ablukaya alma aşamasında değil, sonrasında da yürekleri oynatan güzelliği görürsünüz. Muhasara boyunca Peygamber Aleyhisselam'a karşı çok hassas davranmış. Ona haince bir suikast düzenlenmesinden korktuğu ya da başka bir kötülük yapılmasından korktuğu için kendi yatağına yatırırdı. Her akşam yatak değişirdi. Kendi yatağına yatırırdı. Başında beklerdi uyuyuncaya, uyanıncaya kadar. Efendim oğullarını toplar, etrafını sardırır, dinlenmesini sağlardı. Ve bir gecede bazen 4-5 kez yattığı yeri değiştirirdi. Hani birisi girmiştir çünkü kendi içinde, dedim ya yuvarlak %70 müşrik bunların. Ola ki bunların biri yani avluka dışında olan diğerleriyle ki Ebu Leheb dışarıda bir şekilde bir adam satın alınırsa içeriden sonuçta yiyecek yok, müşriye de yok, Müslümana da yok. Su yok, müşriye de yok, Müslümana da yok. Hadi Müslüman davası uğruna bu çileye düştü. Müşrik niye orada? Ve onlar sorguluyor. Biz niye buradayız? Neyin peşindeyiz? İnanmadıkları bir şey için bu çileyi çekiyorlar. İşte Ebu Talip burada dehasını, yani bir dahi olduğunu görürsünüz burada. Efendim ola ki müşrikler bu içteki akraba olan müşriklerden birini, birkaçını elde edip de Resulullah'ın bulunduğu yeri, noktayı tespit ederek ok yağmuruna tutarlar, mızrak yağmuruna tutarlar, taş yağmuruna tutarlar. Bir şekilde bunun gecesi var, gündüzü var. Değil mi efendim? Ve Ebu Talip gözüne uyku girmez. Resulullah Aleyhisselam bir gecede kaç kez çadır değiştirir, kaldığı yer değiştirir, yatak değiştirir. Efendim onun kıyafetine giydirir. Birkaç yatakta kişiler yatarlar. Hani bazı böyle mühim devlet büyükleri gelir de hani suikast olmasın diye aynı araç, aynı kıyafet birkaç tane gider de onun birinde efendim devlet büyüğü olur, bir şaşırtma yapılır. Bakın bunlar yeni çıkan şey değil. Bunu Ebu Talip yapıyor. Ta o zaman. Yani şu kadar yatakta Resulullah yatıyor havasını veriyor. Yani ola ki işte bir hain çıkarsa ki bu çok büyük bir ihtimaldir. Sonuçta yani %70 civarında insan müşrik zaten. Akraba diye oraya sıkışmışlar. Efendim çok zor durumlar. Ölümler var. Düşünün kaç gün sürecek bu ya? Aç, susuz, yemek yok, yiyecek yok, bir ev yok, bina yok, bir şey yok, gölge yok. Bu ne kadar sürecek bu yani? Bu insan illallah der yani. Ama Müslüman imandan dolayı tamam dayansın. Müşrik. O yüzden Ebu Talip amca böyle bir ihanet olmasın diye. Gerçekten yani. Ben ya Rabbi diyorum yani bu kadar gayret, bu kadar çaba. Bir kez daha söylüyorum ya Rabbi sana hamdolsun bizi Müslüman yarattı. Ya Rabbi biz bunu ödeyemeyiz kardeşler. Hiçbir emeğimiz yok ki şu güzel dinimize. Konuşmaktan, dinlemekten başka ne emeğimiz var? Biraz daha çalışalım kardeşler. Şu insanlara ulaşalım. İslam'ı güzel yaşayalım. Güzel Müslümanlar olalım kardeşler. Güzel Müslümanlar olalım. Yani sadece temenniyle kalmayalım. Hani önümüze su koymuşlar su için diye. Suyu içelim demeyle olmuyor bu iş. O suyu içeceğiz. Değil mi efendim? Bu suyu içeceğiz. Öyleyse güzel Müslüman olalım demeyle değil. Artık olacağız güzel Müslüman. Bakın neler ödüyor bu insanlar. Bu din bize nasıl gelmiş? Allah dilerse şu dine zalimi de, fasığı da, müşriği de hizmet ettirir. Bakın şu anda ben Erkam Radyo'dan konuşuyorum. Siz dinliyorsunuz radyonuzdan. Yani işte Erkam Radyo'nun bulunduğu yer Üsküdar Çamlıca'yı biliyorsunuz. Biz buradan şu anda size yayın yapıyoruz. Erkam Radyo mikrofonlarından buradan konuşuyoruz. Ama kimisi yolda yürürken, kimisi evinde, kimisi şurada burada değişik yerlerde efendim bizi dinliyorlar. Sizlere ulaşıyoruz. Şimdi bu cihazları yapanların hepsi Müslüman değil ki. Yani ilk baştan bunları üretenleri söylüyorum, programı söylemiyorum. Bak işte Allah-u Teala dilerse onlar yapıyor. Biz de onların yaptığı bu aletlerle size ulaşmaya çalışıyoruz. Yani her dönemde farklı farklı bunları görürsünüz. Uçağı biz yapmadık ama boyuna biniyoruz. Değil mi efendim? Elektriği biz bulmadık ama aydınlanıyoruz. Değil mi efendim? Yani her şey böyle. Sonuçta Allah-u Teala dilerse Müslümanlara birilerini hizmet ettirir. Ancak Müslüman oturup da efendim teknik anlamda diğer eğitim öğretim anlamında sürekli birilerinin peşinde olmayacak tabii. Çünkü İslam orijinaldir ve Müslüman bu orijinal olan İslam'ın içindeki o güzellikleri bütün güzelliğiyle hayatına geçirirse zaten problem kalmayacak. Efendim Ebu Talip gerçekten yani Resulullah Aleyhisselam'ı koruma adına, sevgili yeğenini yani koruma adına nasıl hayatını ortaya koyduğunu görüyoruz burada. Ve gerçekten duraksıyoruz yani. Evet. Neticede çok çarpıcıdır. Sığdırayım diye düşünüyorum bu bölüme de. 3 yıl efendim o dolar. 3 yıl içinde çok şey olur. İşte ablukanın delinmesi için bazı faaliyetler de yapılır dışarıdan. Onlara da girmiyorum. Sadece Ebu Talib'in bulunduğu sahneleri ayıklarken bayağı zorlandığımı siz de görüyorsunuz efendim. Çünkü olay bütün bir fermar gibi. Efendim ben şimdi tutuyorum fermanı çekiyorum yukarı doğru veya aşağı doğru yukarı çekerken birkaç gözü anlatmak durumundayım. Orada o kadar gözler var. O gözlerin içerisinden Ebu Talip gözlerini bulmam gerekiyor. O yüzden kolay bir iş değil. Siz de farkındasınız zaten. Efendim başlangıçta bunu söylemiştim. Müşrikler 3 yıl sizi buraya aldık dememişlerdi. Ölünceye kadar almışlardı. Ancak 3. yıl Allah'ın yardımı yetişti. Niye 3. yıl Allah'ın yardımı yetiştiği sorusunun cevabını vermek çok zor. Ancak Müslümanların çok ciddi bir şekilde bir potansiyel ortaya koyduğunu görürüz. Gariptir. Efendim müşrikler de yani Haşimoğulları olmaları hasebiyle buna tahammül ederler. Ve Resulullah Aleyhisselam amcasının yanına gelir tekrar. Amca der. Allah bana bildirdi. Onlar bir anlaşma yazmışlardı hani. İşte bunlara su verilmeyecek, alınmayacak, yiyecek verilmeyecek, giyecek verilmeyecek, kız alınmayacak, kız verilmeyecek. Tamamıyla bir sosyal, ekonomik, hukuki, siyasal her türlü boykotu uygulamıp bunu yazıp imzalayıp Kabe'ye asmışlardı. O zaman bunu Kabe'ye asmak demek bugünkü deyimle kanunun yürürlüğe girmesi anlamına geliyor. Yani diyelim biz efendim dolayısıyla belge Kabe'nin içine asılı. Kapalı bir yer. Görmüyor kimse onu. Aleyhisselam diyor ki amcasına Rabbim bana bildirdi. Onların yazdığı belgeye Allah-u Teala bir böcek, bir güve musallat etti. Ve onların yazdığı o şeyleri yedi o güve. O böcek onları yedi. Sadece belgenin başında olan Bismikallahümme Allah'ın ismiyle kısmı hariç onları yedi. Efendim Ebu Talip amcanın sevgili yeğenine güvenine bakınız. Sevinçle yerinden fırlıyor. Doğru Kabe'nin yanına. Yanına birkaç adam alıyor. Kabe'nin yanına gidiyor. Ey insanlar toplanın gelin. Tamam diyorlar. Bunlar bitti tükendi. Çaresiz kaldı artık. Teslim edecek. Halk toplanıyor. Şimdi benim yeğenim bana bir şeyler söyledi. Ben ona onun her zaman doğru konuşacağına ağzından çıkan her sözün doğru olduğuna kefilim ve eminim. Ancak bu söylediği şey diğerlerine benzemiyor. Benim yeğenim bana dedi ki Allah bana bildirdi. Onların yazdığı bu vesikaya Allah bir güve musallat etti onu yedi. Yani vesika iptal oldu. Bismillahirrahmanirrahim kısmı hariç. Ey Kureyş topluluğu gidiniz belgeyi getiriniz. Eğer yeğenimin dediği çıkarsa ki benim ümidim budur ve eminim. Bu abluka bu boykotu koca Kureyş'e karşı bir güve bir böcek bozmuş oluyor. Ve bu iş bitiyor. Yok eğer öyle değil de belge sağlamsa yeğenim yanıldıysa hepinizin huzurunda söz veriyorum ve yeminle söylüyorum getirip size kendi ellerimle teslim edeceğim. Büyük risk değil mi efendim? Korkunç bir risk. Büyüğün üzerinde bir risk. Ne büyüğü? Korkunç bir risk. Tabii herkes seviniyor. Tamam diyorlar bu işi bitirdik. Zaferi kazandık. Çünkü Kabe'nin içinde duvara asılı. Yani güve olmayan bir yer orası. Yok öyle bir şey yani. Onu yemesi olacak iş değil. Büyük bir şamatayla, gürültüyle gidiliyor, belge alınıyor, getiriliyor. Açılıyor ki hakikaten tüm satırları satır satır böyle güve gelmiş, harf harf yemiş. Sadece Bismillahirrahmanirrahim kalmış. Manzarayı görüyorlar. Ebu Leheb kuduruyor. Öbür tarafta bir de Haşim namussuz. Ama diğer tarafta Ebu Talip amca sevincinden ağlıyor. Ey Kureyş! Sizi bir örüm, bir böcek, bir güve halletti. Yemin olsun ki benim yeğenim ne söylerse mutlak doğruyu söyler. Yemin olsun ki mutlak doğruyu söyler. E şimdi burada yani nasıl söyleyeyim ben? Bu kadar emin bir insan, bu kadar güveniyor yeğenine. Boyuna sorguluyorum, ya Rabbi diyorum. Bu nasıl bir şeydir? Anlamakta zorlanıyorum. İyi ki bu programda soru cevap şeklinde olmuyor da siz bana bir şeyler sorup da beni burada sıkıştırmıyorsunuz. Çünkü verecek cevabım yok. Bakın başında kaç bölümdür Ebu Talib'i işliyoruz. Bu kadar gayretli, canını veriyor. İman yok efendim. La ilahe illallah. Bu olay hem Ebu Talib'in bir farklı duruşunu, hem Müslümanların kararlılığını, hem de aynı zamanda siyasal anlamda bu önemli, akrabaların yanımızda yer almasının gücünü gösterir. Evet. Tabii bu hadise işi bitirdi. Ablukadan çıkıldı. Bu kadar değil tabii bu. Ben sadece amca kısmına değindiğim için biraz daha burayı özet geçmiş durumunda kaldım efendim. Biliyorsunuz ablukadan sonra 3 sene olmuş. Evlerin çoğu yağmalanmış. Efendim bir şey kalmamış. Yani boş evlere artık geçti insanlar. Kendi evleri boşalmış vaziyette. Efendim çok geçmedi. İki büyük ölüm var. Biri Hatice anne, biri Ebu Talip. Hatice anneyi Hatice anne kısmında göreceğiz. Hiç girmedim şu anda oraya. Ama Ebu Talip amca ablukadan bir süre sonra çıkılır. Efendim ciddi şekilde hastalanır. Bir anda ağırlaşır. 80 yaşını geçmiş işte. Farklı rivayetleri onları söyleyeceğiz. Peygamber aleyhisselam amcası üzerine çok çok titrer. Hayatını ortaya koymuş. Çocukluğundan bu yana yanında yer almış. Çok ama çok sevdiği yeğenini. Aleyhisselam da amcayı çok seviyor. Onun İslam üzere, iman üzere öbür tarafa gitmesi, ölmesi için çok uğraşıyor. Fakat hain müşrikler grup grup gelerek Ebu Talib'i ziyaret adına başından ayrılmayarak sürekli aman ha bak ölümden korkuyorsun diye dönek olmayasın. Sen atalara sadıksın, sen şöylesin, sen böylesin diye efendim Resulullah Aleyhisselam'a söz söyleyecek bir fırsat bırakmadan ziyaretçiler gelir gider, gelir gider. Aleyhisselam kısa az bir boşluk bulsa bile ey amcam, ey amcam benim peygamber olduğumu tasdik etsen de efendim o şekilde Allah'ın huzuruna gitsen de ben sana şefaatçi olsam. Ey amcam, ey sevgili yeğenim, kardeşimin oğlu. Allah'a and olsun ki şayet sana ve senin babanın oğullarına bundan sonra sövme korkusu olmasa ve Kureyş benim onu ancak ölüm korkusundan dolayı söylediğimi zannetmese, Kureyş kadınları da arkamdan ölümden korktu, din değişti diye alay etmeseler, ben seni sevindirmek için o dediğin kelimeyi söylerdim. Kelime-i tevhid. Yaklaşımı bu adamın. Yaklaşımı bu. Ancak ölüm sancıları arttıkça aleyhisselam daha fazla yaklaşıyor. Efendim aman amcam diyor, işte aman şöyle olur, aman böyle olur. Durur mu Ebu Cehil orada? Efendim birçok kişi böyle hemen başında bekliyorlar böyle. Hiç boşluk bırakmıyorlar. Sürekli onu böyle şirk üzerine tutmaya çalışıyorlar. Aleyhisselam İslam'a davet etmeye çalışıyor. Fakat ben atalarımın dini üzereyim diyerek Ebu Talip amca vefat ediyor. Aleyhisselam çok ağlıyor tabii. Çok üzülüyor. Kalkıyor oradan. Hazreti Ali de orada. Hazreti Ali'ye onu diyor yıka kefenle. Defnet diyor. Evine kapanıyor aleyhisselam. Evine kapanıyor aleyhisselam. Çok üzülüyor. İşte bu malum hüzün yılı 620 yılıdır. 80 küsur yaş diye geçer. Yani 86, 87, 90, 90'a yakın o civarlarda efendim vefat ediyor. Peygamber Efendimiz'e hayatını adamış bir amca. Daha bu konuya girerken hatırlayacaksınız söylemiştik. aktarmaya çalışmıştık efendim. Müslüman olup olmama meselesi üzerine bir hayli eserler var. Bir hayli yazılar var. Ancak bu konuda çok düşündürücü hadisler de var. Size bunları paylaşmayı düşünüyorum ama şu saatime baktığımda bugün bana ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. Efendim önümüzdeki hafta bu konuyu, bu kısmını biraz da özet geçmek ve diğer mevzuda buluşmak üzere hepinizi bu güzel Erkam Radyo mikrofonlarından saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.